Ayrım 7. Düğümleri üfleyen kadınlar Ece Temel Kur'an. Sayfa 72. 7. bölüm. Meryem, Amira ile Madame Lila'nın gülüşmeleri alaycı bir taktikle dudaklarında ezerek merhametsiz bir hücuma hazırlandı. Demek öyle ha? Madem öyle açılsın kartlar der gibi başını sallaya sallaya dirseklerini dayadı masaya. Daha konuşmaya başlamadan gördüm gözündeki kan ışığını. Fakat durdurmak ne mümkün. Meryem, kurbanı Madame Lila'ya, kendinin üç katı bir buğday tanesine niyetlenmiş bir karınca inadıyla kilitlenmişti. Çok tatlısınız Madame, çok da zarif. Evet, öylesiniz, bunu da biliyoruz, siz de biliyorsunuz. Çok da, ne diyorlardı acaba sizin için gençliğinizde? Baştan çıkarıcı mı, mahvedici mi yoksa? Her istediğinizi yaptırabiliyor olmalıydınız ha? İnsanları idare etmekte ustalaşmışsınız. Orasını anladık. Belli ki istediğiniz şeyler için insanları harcamakta da hamarattınız. Kim bilir kaç ceset var arkanızda. Saydınız mı? Yoksa hatırlamıyor musunuz bile? Şimdi öylesine sırf heyecan olsun diye Amira'yı da peşinizden sürüklemeye karar verdiniz öyle mi? Kolay bir lokma ha? Ne kadar oldu Madame Lila? Gücünüzü insanların üzerinde denemeyeli epey olmuş olmalı. Genç kadınların kanını emmeye bizimle mi karar verdiniz? Yoksa son zamanlarda başka kurbanlarınız da oldu mu? Aa tabii siz hesap tutmak için fazla asilsiniz. Eyüp Bey mi bakıyor o işlere? Unutmak istediğiniz cesetleri o mu gömüyor sizin yerinize? Tunus'ta ne işiniz var? Daha önce neredeydiniz? Bizimle ne tür bir oyun oynamak peşindesiniz? Yoksa siz genç ve güzelken etrafınızdakilerin alttan aldığı esrarlı oyununuzu bu yaşınızda da oynayabileceğinizi mi sandınız? Siz kimsiniz Madame Lila? Madame Lila sağ elini göğsünün hizasında kaldırdı, tanrıların önünde yemin edecek gibi durdu, başını salladı. Tamam, yeter, susun anlamında. Meryem bacağını sektiriyor masanın altında. Kabinin açılmasını bekleyen jokeysiz bir yarış atı. Sonra masadaki sessizlik uzayınca öfkesini biraz toplayıp arkasına yaslandı ama geri adım atmamaya kararlı. Ve Madame Lila bize hitap etmeye böylece başladı. Hanımlar, bazen hayatınızda geri kabul edilmek için yapabileceğiniz hiçbir şey kalmaz. Denedikçe düşkünleşirsiniz. Bir küçük hata, küçük bir şey bütün hayatınızı silip atar. Hep birlikte size gülerler. Sizin olmadığınız her yerde bundan emin olmanız için her şeyi yaparlar. Sizden bahsedilir ve gülünür. Küçük düşersiniz, ezilirsiniz. Tiksinti uyandırır bir zamanlar hayranlıkla bakılan yüzünüz. Başlarını çevirirler. Artık sizi sevmek yasaklanmış gibidir. İsminizi anmaya cesaret edenlerle bile selamı sabahı keserler. Birkaç düşkün şövalye kalır geriye. Belki birkaç vefakar. O bir avuç insan da o kadar kifayetsizdir ki gülenler karşısında onların teveccühüne mazhar olmak bile utanç verir insana. Sanki sahte bir peygamber gibi meczuplar kabilesi düşmüştür payınıza. Sizi sevenlere bile görünmek istemezsiniz. Yaşadığınızın adaletsizlik olduğunu hatırlatan bu dostlar daha acı vericidir yalnızlıktan. Büsbütün unutulmak istersiniz. Bir zamanlar sevilen, hayran olunan biri olarak hatırlanmaktansa, eskilerden birinin sizi görüp isminizi çıkarmak için kekelemesini izlemektense büsbütün saklanmak istersiniz. Bir zamanlar demesin diye bizim için çok önemliydiniz. Birkaç dost sırf üstlerine düşen görevi icra etmenin sıkıntısıyla talihsizlik der. Keşke şöyle yapmasaydınız, keşke şöyle olsaydı, değiştiremeyeceğin, dönüp geri düzeltemeyeceğin küçük şeylerden söz ederler. Adaletsizlik bu demek istersin, öyledir zaten. Benim gibi bir kader sillesiyle gözden düşenler, gözden düşenler yelkenler gibidir, bahtları bir rüzgara bağlıdır. Hanımlar, bazen rüzgar esmez, esmedi mi esmez yıllarca, insanı en çok kendini hayal kırıklığına uğratmak mahveder. Bir yandan onların alayı, bir yandan senin kendine biçtiğin, başı sonu olmayan eza. Dert dermansızlaşır. Gençken gelir geçer böyle kuraklıklar ama ömrün ortasındaysan... Meryem'e gülümsedi, aynı zalimin kurbanları olmaya davet eder gibi şefkatle eğildi ona doğru. Meryemciğim, 50'sine yaklaşmış, tek başına bir kadın iken, Arap dünyasındaki bütün erkeklerin görmek için bileklerini keseceği, kadınların kıskançlıktan yorulup sihrine teslim olduğu bir kadın iken, dans edip şarkı söyleyip, dünyayı yönetenlerin sırlarını bir kulaktan bir kulağa fısıldarken, yumuşak yerinden yakalanırsan, birden yıkılırsa ocağınım sahne. Meryemciğim, kaçıp kendi küçük sahneni kurmaktan ve birkaç seyirci için dilenmekten başka çare kalmıyor insana. Zeki kan içtim, yüzlercesini mahvettim. Zeki kalpsizlerin en sarhoşuydum ve fakat cancağızım tek başımaydım. Önündeki şarap kadehini aldı, çok eskiden bir zaman yapmış olduğu gibi muhakkak bir dikişte bitirdi. Biz büyülenmiştik. Belki de Madame Lila'nın gerçekten de süper güçleri var. Çünkü konuşmaya başlayınca Meryem'den 10 kat daha kabadayı, hepimizden 1000 kere daha bıçkın. Konuştukça dev bir çadırın brandaları gerildi masamızın üzerine. Gövdesi bir pelerin gibi çevrildi üçümüzü. Fakat giderek, bu konuşmayı önceden hazırlamadığı belliydi. Zayıflıyor sesi, denizin dalgası çekiliyor kumlardan gibi. Bu konuşmayı hazırladıysa da, insan o ihtimal düşünmek bile istemiyor. Bir tutam saç kurtuluyor asalet topuzundan. Eğik duran bir Mona Lisa nasıl bir skandal ise, öyle bir felaket duygusu kaplıyor insanın içini. Düzeltmiyor, yüzünün önünde gümüş bir kılıç yarası gibi bir tutam saç. İşte o sahneyi viran eden, gelip gitmiş, hiç geri dönmemiş bir adam var. Şimdi ölüme bu kadar yakınken onu da bulamazsam, o zaman cancağızım, hayatım büsbütün yalan olmuş olacak. Büsbütün yanılmışım, bütün bu ömrü yanlış yaşamışım demek ola. Yeter, dedi Amira. Masaya ellerini koydu, hiçbirimizin yüzüne bakmıyordu. Meryem'i mi yoksa Madame Lila'yı mı tuttuğuna karar verememişti. Daha ziyade camdan bir sarayın rejim değişikliği yüzünden yıkılmasını engellemeye çalışan bir Petersburglu gibiydi. Hep birlikte sustuk. Yağmur bulutunun geçmesini bekleyen sessiz kuşlar gibi donduk. Sessizlik. Uzun bir giriş müziği gibiydi eski bir Mısır şarkısında. Madame Lila sahneye girmek için seyircinin tavını bekliyordu. Seyircilerin neşe, beklenti, gerilim, öfke ve teslimiyet safhalarından ne zaman geçeceğini biliyordu. Bu bilgisi sayesinde tam teslim olduğumuz anda sorabiliyordu. Evet hanımlar, ne diyorsunuz? Var mısınız? Ve Meryem gururundan başka kaybedecek hiçbir şey kalmamış, mühimmatsız bir ordunun komutanı olarak cevap verdi. Cevabımızı size bildireceğiz Madame Lila. Sonu böyle olan gecenin başlangıcı tamamen alakasızdı. Bir bakıma da pek alakalı. Amira otelde Madame Lila'nın yemek davetine gitmeden önce bize alışveriş ganimetlerini gösterirken olanlar aslında başımıza geleceklerin habercisi gibiydi. Tuhaf dansöz kıyafetlerini giyip odasında bize boncuklarını şıngırdatırken Meryem'in yüzüne dikkatle bakınca olacaklar görünüyordu. Meryem, hakikaten sadece dansöz olarak yaşayabilecek misin dediğinde Amira sorunun işaret ettiği öteki ve güya daha itibarlı kimliğini görmezden gelecek kadar kaptırmıştı kendini dansözlük oyuncaklarına. Belli ki Amira'nın içindeki yazı yazabilen ve politika bilen öteki kadını bohçaları sarıp bir dolaba kapatması gerekiyordu. Meryem şu meşhur Didos'unu ziyaret ettiğinden beri kılıcını elinden düşürmüyordu. Amira'ya böyle yüklenişi benim de canımı sıkmıştı ama başka kadınların çaresizliklerine öfkelenen kadınlar muhakkak kendi çaresizliklerine öfkeleniyordur Meryem Hanım. Senin neyin var böyle gibi bir soru sormak için epey cesaret gerekiyordu. Eğer bir kadının kendinden sakladığı bir şeyi ortaya çıkarma konusunda bu kadar yılmaz bir kaşif isen muhakkak kendinden sakladığın bir kadın var içinde demek için ise akıllıca cümleler kurabilmek gerekliydi. O anda ne cesaretim ne de aklım vardı. Bu yüzden Meryem ile Amira arasında çıplak elektrik kablolarından örülen ağı izlemeye devam ettim sadece. Meryem'in giderek koyulaşan gölgesi, Amira'nın her dakika daha da taşkınlaşan hoppalığı başımıza iş getirecekti. Hele ki gerilim hattı Madame Lila'nın sahnesine taşındığında başımıza geleceklerin önü alınamayacaktı elbette. Amira geceyi antika gümüş paralarla işlenmiş mor bir dansöz belliğini Madame Lila'ya hediye ederek başlattığı için mi yoksa Meryem ile ikimiz kendi gölgelerimizde kaybolduğumuzdan mı emin değilim. Ama bu yemeğin Amira ile Madame Lila'nın sahneyi zarif bir biçimde paylaşan, biri olgun biri yeni yetme iki asolist olarak geçirecekleri belliydi. Amira her ne geçiyorsa içinden omzundan geriye atıyor durmadan, rüzgarla geri gelen bir şifon fular gibi. Bizi görmediği zamanlarda bir şeyler geçiyor başından belli ki ama hiç anlatmıyor. Ama aralıksız konuşuyor şu anda. Madame Lila sahnenin en ışıklı yerini Amira'ya bırakarak bir tuzak kuruyor gibi. Onu alkışlatıp alkışlatıp sonra kendisi hiç tahmin edilemeyecek bir makama geçecek sanki. Tehlikeli bir tür cingözlük var halinde ama Amira bunu görecek durumda değil. Üzerine yansıyan spotlardan dünyaya kör, kendi dansında sarhoş. Dönüyor, dönüyor. Madame Lila soruyor, o uzun uzun cevaplıyor, oynuyor. Avrupa'da, Amerika'da hayatta kalmak için ne işlere girip çıktığını anlatıyor gülerek. Ah, bir keresinde hukuk öğrencileri için sanık olmuştum. Madame Lila kendi repliği gereğince şaşırıyor, mim olarak. Amira devam ediyor. Tabii öyle bir şey var ABD'de. Hukuk öğrencilerinin alıştırma yapması için tanık ya da sanık olarak oyuncuları çağırıyorlar. Tabii ben Arap olduğum için hep terörist rolündeydim. Aa, pardon, bir kere de teröristi yataklık yapan kadın rolünde. Zaten bu teröristlik bir başladı mı hiç bitmiyor. Sonra ABD ordusu için terörist rolüne çıktım. Onlar da tatbikat yaparken ihtiyaç duyuyorlar Arap oyunculara. Aa, aman çok komik. Korkmuş gibi yapıyorsun, korkmamış gibi yapıyorsun, ağlamış gibi yapıyorsun, çok tehlikeliymiş gibi yapıyorsun. Okul piyesi gibi zaten. Zorlayıcı değil. Mahrem ile ikimiz zorla gülümsüyoruz ama Madame Lila devam etmesi için kömür yetiştiriyor makine dairesine. Aa, peki en enteresan işiniz neydi Amira? En enteresanı? Tabii ya, İspanya'da kadının biri tuhaf bir şirket kurmuştu. Mahvedici, anonim şirketi. Tutuklandı sonra o kadın. Hikaye şuydu. Senin hayatını bir adam mahvetmiş mesela. Sen bu kadına gidiyorsun. Şirket garantili bir şekilde senin hayatın nasıl mahvolduysa o adam da aynı şekilde mahvolana kadar bir grup oyuncuyla adamın hayatına dalıyor. Özel hukuk firması gibi. İntikam şirketi. Bunlar elbette birkaç enteresan hikaye. Geri kalanı hep temizlikle ilgiliydi. Madame Lila'da baştan çıkarıcı, iç gıcıklayıcı bir hava. Amira'nın kanadında uçmasına yarayan tek bir telek var. Onu tutmuş, vuruyor, vurdukça Amira takla atıyor güvercin gibi. Hayran kaldım Amira. Hakikaten paha biçilmez tecrübeler bunlar. Biraz daha anlatın ne olur demişti ki Madame Lila, Meryem kılıcını havada salladı. Madem bu kadar iş yaptın, hayatta kaldın yani, derin kalınlaşmış olmalıydı. Ya derin bize gösterdiğinden daha kalın ya da bu hayatı yaşamadın mı acaba? Amira'nın gülümsemesi ağzında dona kalmışken gözleri ihanete uğramış bir kız çocuğuna hızlıca gitti geldi. Madame Lila tutup kaldırdı düşeni. Peki dans? Hiç mi dans etmediniz oralarda? Amira kendini kaldırdı içine düştüğü kız çocuğundan. Sesini toparlayıp cümlenin ortasına kadar düze ve sonra yeniden sahnesine çıktı. Az, yani istediğim gibi, istediğim şekilde değil ama birkaç otelde, birkaç düğünde, hatta bir kere dans tiyatrosunda bir oyunun parçası olarak oryantal rolüne de çıktım. Gerçekten dans etmek gibi değil, bir oryantali taklit eder gibi. Yani ya batılıların pisliklerini temizledin ya da kirin kendisi oldun, öyle mi? Meryem'in bu seferki hücumu görmezden gelinecek gibi değildi. Amira rüyası yarıda kesilmiş çocuklar gibi bomboş baktı. Madame Lila oyunu kendi istediği zaman bitirmeye kararlıydı. Bütün seyirciler sahneye zerzevat atsa da bu oyun onun dilediği şekilde gelişmeliydi. Peki şimdi Amira, yani artık burada olduğunuza göre ne yapmayı düşünüyorsunuz? Amira bu kez toparlayamadı. Meryem'e bakarak durdu. Ben ise araya girmek zorunda hissettim kendimi. Amira dans okulu kurmak istiyor Tunus'ta. Amira ile Meryem arasındaki elektrik kabloları kızarmaya başlarken, aa dedi neşeyle doğruldu sandalyesinde Madame Lila. Aa ne güzel, peki ne zaman? Hala Meryem'e bakarak Amira, henüz değil diyebildi sadece. Madame Lila, Meryem'in zehrini hep birlikte görmezden gelebileceğimize inanıyor olmalı, devam ediyordu. Niçin hemen değil? Bence hemen yapmalısınız. Hemen, hemen. Amira yalpaladığı için ben idare ediyorum Madame Lila'yı. Şimdilik para yok ortada. Para mı? Dedi ve bir kahkaha attı Madame Lila. Meryem dahil bu ani kahkaha ile hepimiz şaşkınlıkla ona bakarken devam etti. Dert ettiğiniz şeye bakın Amira. Mesele paraysa orasını bana bırakın. Madem öyle ne zaman açıyoruz okulu? Meryem'in bile ağzı açık kaldı. Durup dururken gelen para teklifiyle sarsılmışken biz sanki hiç şaşılacak bir şey yokmuş gibi devam etti. Madame Lila dans konusuna gelince Amira diyerek ayağa kalktı. Durdu, ellerini havaya kaldırdı. Küçük ve kararlı bir el jestiyle geniş kol ağzı şifon elbisesini kolları dirseklerine kadar sıyrıldı. Yüzünü terasta yanan kırmızı ışığa döndü. Gözlerini kapadı, ışığı alnında gezdirdi. Başını hafifçe yana döndürerek ışığı yanağına aldı. Öylece durup bileklerini yavaş yavaş çevirmeye başladı. omuzlarını genişletti. Tek bir harekette ve akıl almaz bir akıcılıkla başından, boynundan ve omurgasından aşağıya bir salınım geçirdi. Öylece dondu. Başını bize döndürdü ve gözlerini açtığında Amira'yı zıpkınladı bakışlarıyla. Işığa bakacaksın, hiç kimseye değil, yalnız ışığa. Ağır ağır dans etmeye başladı. Gövdesinin her yerinden yılanlar çıkıyordu, kıvıl kıvıl. Müzik çalmıyordu ama duyuluyordu. Şifonun hışırtısı, tek gösterimlik ve sadece bizim duyacağımız bir müzik fısıldıyordu. Madame Lila'nın gövdesi, gençlik adlı uzak bir gezegenden parazitsiz bildiriyordu. Bu yaşta bir kadının, kalçası ve göğüslerinin böyle işveli olmasına şaşkınlıkla tanıklık ederken biz, o hem dans ediyor hem de alacakaranlık bir sesle konuşuyordu. Kaybolmalısın Amira. Gözlerini kapatıp onlara başka bir dünyada olduğunu hissettirmelisin. Bir dönüş daha, şifona can verir gibi. O dünyaya gelemeyeceklerini ve senin orada zevkten deliye döndüğünü düşünmeliler. Yüzü acı çeker gibi Madame Lila'nın kaşlarını çatıyor, gözleri kapalı. Kıvrandığını ve bu zevk denizinde yalnız kalırsan mahvolacağını düşünmeliler. Onlara kendilerini senin tek kurtarıcın olarak hissettirinceye kadar kendinle sevişmelisin. Kendi belini sarıyor Madame Lila, boynunu kırıyor, ölü bir kuş gibi. Sanki esarete direniyor gibi açıveriyor kollarını, bırakıyor ellerini iki yana. Sonra düşürüp ritmi, yine onlara bu kez tatlı tatlı, o dünyada olsalar ne güzel olacağını hissettirmelisin. Gülümsüyor ve dönmeye başlıyor. Giderek daha hızlı, daha hızlı, şifon uçuşuyor gecede, kırmızı ışığa değe değe etekleri. Sonra, son bir titremeyle, son kez çağırarak onları zevkten oluşan dünyana, vücuduna davet ederek yıkılmalısın. Birden yere oturuyor Madame Lila, bir anda şifonlardan kuru verdiği bulutların arasına ve sonra yüzünde hissederek ışığı, tam gözlerinde, gözlerini açmalısın. Onlara öyle bir bakmalısın ki, Amira onlara öyle bir bakmalısın ki, öyle bakıyorum Madame Lila, hayatını mahvetmişler gibi bakmalısın onlara. Ben eziliyorum Madame Lila'nın bakışlarıyla, ölmüş ve ben elimi uzatmamışım gibi. Büyük dansçılar gerçekten acı çekerler Amira ve hareket gözlerdedir, bilhassa kapalıyken. Sahnede günah olmalı, o günaha katılmak istedikleri için içleri ezilmeli. Ayaklarına kapanmaları için onları hiç olmadığı kadar suçlu hissettirmelisin Amira. Seni izledikleri için, hayran oldukları için, sonra seni o dünyadan çekip alamadıkları için. Onları hiç affetmemelisin Amira, anlıyor musun tatlım derken sanki hiç dans etmemiş gibi ciddiyetle ihtiyar kadın vücuduna geri girerek oturdu masaya yeniden. Amira hayatında ilk kez gelin görmüş bir kız çocuğu. Ayağa kalktı uyur gezer gibi. Madame Lila'nın elini aldı, öptü ve geriye masaya koydu yavaşça. Madame Lila da sahne adabı gereği iki elini dudaklarına götürdü. Amira'ya başıyla reverans eşliğinde bir öpücük gönderdi. Alçak gönüllükle başını yana eğerek süpme bir ah çekti, yorulmuş, yıpranmış gibi bir hallere girdi ve bardağını kaldırdı. O zaman içelim mi Amira'nın dans okuluna? Maryam'ın uysallığı pek iğreti, benim insani yardım müdahalelerim pek cılızken Madame Lila ve Amira'nın coşkusu pek kudretliydi. Kadehler tokuşturulurken Amira'nın gözlerine Tunus'un bütün renkli ampulleri üşüştü. Madame Lila'nın dans okulu koyacağız adını o zaman. Müsaadenizle tabii, dedi. Madame Lila jeste jestle karşılık verecek diye beklerken, fakat Amiracığım bir ricam olacak sizlerden, hanımlar da kabul ederse tabii. Sessizlik. Madame Lila sahnesini yokluyor yine. Şarabından dudakları büzüm büzüm bir yudum aldı, ellerini masaya koydu. Yüzükleriyle masada gerilim müziği yaptı ve lezzetli bir tatlı gibi koydu ortaya, küçücükmüş gibi göstermeyi başardığı ricasını. Hep birlikte bir yolculuğa çıkalım istiyorum. Sonra kırmızı boyalı tırnağıyla masanın üzerinde bulduğu bir kırıntıyla ileri geri oynamaya başladı. Amira daha yolculuğu nereye olacağını, ne yapılacağını hiçbir şey bilmeden ikimize bakmaya başladı. Yalvarıyor bakışlarıyla gidelim diye, yine çocuk gibi. Madame Lila masanın üzerindeki kırıntıyı kırmadan küçük küçük eziyor. Suriye'ye doğru. Nasıl? Suriye'ye mi? Demişim sesli olarak. Meryem oyun bitti havasında geri yaslandı. Güçlü bir hücum için rica ediyor besbelli. Madame Lila tamamen mantıklı bir şey söylediğine kesin kes emin olarak oyunu yükseltiyor. Parmağını hızlı ve küçücük yaladı, kırıntıya dokunup yapıştırdı parmağının ucuna. Tabii ben artık uçağa binemediğim için ancak karayoluyla gidebiliriz. Meryem kafasını sağa sola çevirip uzaklara bakıyor, şişti şişti patlayacak. Madam Lila gülerek Amira'ya döndü. Bu küçük serüvene benimle çıkabilirseniz Amira, Tunus'un, hatta hayır hayır tüm Arap dünyasının en güzel dans okulu sizin olacak. Var mısınız? Amira ümitsiz bir şekilde bir bana bir Meryem'e bakarak bir cevap almaya çalışıyor. Ben gülmeye başladım. Amira, Madame Lila, yani çok tatlısınız hakikaten. Hay Allah, ama yani o kadar imkansız ki, o kadar olur. Ama siz yazar değil misiniz tatlım? Bence paha biçilmez bir serüven bu. Bu konuda bana katılıyor olmalısınız. İçimden, peki tamam güldük, eğlendik, bitti demek geliyor da Madame Lila'nın bin bir çabayla ayakta tuttuğu sırça saraya bir tekmede ben vurmayayım diyorum. Konuyu geçiştirmek için usturuplu bir yol, lisanı münasip arıyorum fakat gülmemi engelleyebilsem daha inandırıcı olacağım. Yani tabii öyle de Allah Allah benimle ilgisi yok zaten. Siz Amira ile gideceksiniz nihayetinde. Yo hayır diyorum Madam Lila. Siz ikiniz katılmazsanız olmaz. Meryem Hanım da gelmeli. Hem saçlarını kaybettiren kederi neyse dermanı bu serüvende bana sorarsınız. Evet evet hepimize iyi gelecek bu. Size görülmemiş bir yol hikayesi vaat ediyorum hanımlar. Kollarını açtı Madam Lila. Amira neredeyse alkışlayacak, öyle heyecanlı. Madam Lila iksirin etkisinden emin, alkışları kabul etmek üzereyken işte Meryem o vakit kırmızı başlıklı Amira babaanne kılındaki yaşlı kurdun eline düşecekmiş gibi öfkeyle konuşmaya başladı. Çok tatlısınız madam, çok da zarif. Sonrası malum. Madam Lila dansıyla avucuna aldığı kalbimizi Meryem'in hücumuna karşılık anlatmak zorunda kaldıkları ile çatlayan bir kadeh gibi yere çaldı. Meryem, cevabımızı bildireceğiz dedikten sonra utançla hızlandırılmış hareketlerle sokağa çıktık. Meryem bir çocuk askerin elinde Kalaşnikov nasıl duruyorsa, yüzünde öyle berbat duran bir alaycılıkla gece boyunca olanları hafife almaya, bizi de aynı hafifliğe çağırmaya çalışıyor ama sesinde bir mahcubiyet tereddüdü. Ne kadın ha? Kaldırıp Suriye'ye götürecek bizi. Amira'yı da kendi gibi deli sandı herhalde. Amira durdu taş gibi. Kanlı kanlı baktı Meryem'e. Demek zalimlik yapacaksın öyle mi Meryem Hanım? Gücün ihtiyar kadınlarda deneyeceksin bu mudur? Biz çocuğuz ama en yetişkin sensin öyle mi? Demek ben Madam Lila kadar deli değilim böyle mi? Ha o zaman sana şöyle diyeyim Meryem Efendi. Sen daha deli görmedin. Sen beni böyle güldüm oynadım diye. Sen beni... Derim ince diye ve tel koptu, ağlamaya başladı. Ben kolundan tutayım dedim, bir çekti kolunu. Madam Lila da dahil hepimizden daha kaya. Meryem eskiden zalim olmuş ama kocadıkça düşkünleşmiş bir anne başını nereye çevireceğini bilemedi. Bana bak Meryem, bana bak diyorum sana. O kel kafandan ne geçiyor bilmiyorum ama sakın kendini benden daha akıllı sanma. Senin bir derdin var, anladık söylemeyeceksin. Ben hiç değilse boğuşuyorum derdimle. Aha, daha işte oradayım böyle. Kollarını iki yana açtı. Tunus'ta karanlık bir sokakta bir kadındı ama uzaydan görünüyor olmalıydı. Çünkü Çin Seddi gibi durdu. Gücün ihtiyar kadınlarda, benim gibilerde deneyeceksen buradayım işte ben. Sen neredesin? Senin hayatın nerede? Senin hikayen nerede? Amira hiç oyun oynamıyor. Gerçek bu olanlar. Haydi bunu anladık diyor beni işaret ederek. İşsiz filan, durumu karışık. Ne söylesen sineye çekiyor. Belli ki bir cürmü var, ödemekle bitmiyor. Ama sen Meryem Efendi, sen neyden korkuyorsun acaba? Hayattan mı? Ha o zaman söyleyeyim de öğren Meryem Efendi. Hayat her yerde. Çantasını yerden topladı ve yürüdü gitti. Kurşun Meryem'in kalbine denk geldi. Ben de beceremedim durumu toparlamayı. Amira sığınacak daha büyük bir kovuk bulmuş, yavru bir hayvan gibi Meryem'i terk etmiş mi oldu şimdi? Meryem'in karnı boş kalmış gibiydi. Yırtılmış bir kağıt fenerdik Meryem'le ikimiz. Işık gitmişti. Benim odanın kapısına gelince, yarından sonra gideyim ben dedim. Öğleden sonra bir uçak var, bir şey demedi. Sabah görüşürüz dedim, yine bir şey demedi. Başını salladı sadece. Eliyle tamam tamam gibi bir şey yaptı. Madame Lian'ınki yıkılmışsa, bizim sırça saray yerle birdi. Hikayemiz burada bitti. En azından benim için bu maceranın sonuydu. 7. ayrımın sonu sayfa 84.